Ayrım 17, sayfa 146. Esir Şehrin Fedaileri. Taylan Sorgun. Derhal yol gösterin. Mustafa Kemal Paşa eski arkadaşı Sabancalı Hakkı Bey ile Beyoğlu Havva sokaktaki gizli karargahında buluşmuştu. Hakkı Bey'i yaveri vasıtası ile çağırmış, buluşma gece saatlerde gerçekleşmişti. Mustafa Kemal Paşa'nın önünde Hürriyet ve İtilaf Partisi dal kavuğu gazeteler duruyordu. Sapancalı Hakkı Bey'e şöyle dedi. Şu kepazelere bakınız, Düveli Muazzama'nın merhametine sığdılacakmış. Öfkeliydi ve konuşmasını sürdürdü. Bunlar şimdi menfaatlerini Düveli Muazzama denilen emperyalistlerde aramaktadırlar. Ama bu ihanetlerinin hesabı bir gün bunlardan sorulmaz mı? Zamanı gelince ne olduğunu olacağını göreceklerdir. Ziya Bey yani Gökalp, Diyarbakır'dan İstanbul'a genç yaşında gelmiş ve Darül Fünun'a kayıt olmuştu. O zamanlar İttihat ve Terakki henüz gizlilik içindeydi. O da bir genç olarak teşkilata yeminli olarak katılanlardandı ve şimdi Bekir Ağa bölüğü mahpushanesindeydi. Mustafa Kemal Paşa zaman zaman ziyaret ettiği Bekir Ağa Bölüğü hapishanesindeki arkadaşlarıyla konuşuyordu. Bu seferki gelişinde Ziya Bey ile de konuşmuştu. Ziya Bey de gizliden içeriye sokulan o işbirlikçi matbuattaki ser levhaları göstermiş, "Paşam şu rezilliğe bakın," demişti. Mustafa Kemal Paşa Ziya Bey'e, "Sizin yüksek karakteriniz tabii ki bundan öfke duyacaktır ama üzülmeyiniz. Bakalım neler olacak, hepsi göreceklerdir." Mustafa Kemal Paşa'nın ara sıra Bekir Ağa Bölüğü hapishanesine giderek oradakilerle görüşmesi İtilaf devletlerini oldukça rahatsız etti ve sadrazamlıktan Bekir Ağa Bölüğü'ndeki görevli Albay Ali Bey'e bir emir geldi. Mustafa Kemal Paşa bir daha içeridekilerle görüştürülmeyecek. Albay Ali Bey gelen emri yüzbaşı Şadi'ye gösterdi ve "Bunlar galiba paşayı iyi tanımamışlardır," dedi. Tam lafı bitmişti ki Mustafa Kemal Paşa'nın yeniden geldiğini haber verdiler. Mustafa Kemal Paşa Albay Ali Bey'in odasına çıktı. Ali Bey karşılamaya bile vakit bulamamıştı, oturdular. Albay Ali Bey kendisini zorlayarak Mustafa Kemal Paşa'ya sadrazamlıktan gelen emri söyledi. Yüzbaşı Şadi heyecanlanmıştı. Birden Mustafa Kemal Paşa'nın gözlerindeki o hep söylenilen ışıkları gördü. Çatılmış sarı kaşların altındaki o herkesin ta içine işleyen bakışlar. Mustafa Kemal Paşa birden kalktı. "Yolu gösterin, derhal, hemen şimdi," dedi. Cephede yürürmüşçesine arkadaşlarının kaldıkları koğuş salonuna ilerledi ve onlarla buluştu. Yunus Nadi Bey ve Hüseyin Cahit tutuklanarak Bekir Ağa Bölüğü hapishanesine kapatılmıştı. Mustafa Kemal Paşa bu defa Bekir Ağa Bölüğü hapishanesine gelişinde Yunus Nadi Bey, Ziya Bey, Gökalp, Tevfik Rüştü Bey, Aras, tevkif edilmiş bulunan 1. Ordu Komutanı Mahmut Kamil Paşa, askeri Doktor Süleyman Numan Paşa ile de görüştü. Mithat Şükrü Bey de oradaydı. "Mustafa Kemal Paşa, Numan Paşa'ya üzülmeyiniz. Nelerin içinden geçtik, bunun içinden de çıkılacaktır," dedi. Bir süre daha konuştular. Mustafa Kemal Paşa veda edip ayrıldı. İçeridekilerin hepsi o gece Mustafa Kemal Paşa'yı konuştular. Şu kararları vardı. Mustafa Kemal Paşa boş durmazdı. Güçleri mi yeter? İttihat ve Terakki'nin mümtaz kol ağası Süleyman Askeri Bey'e kurdurduğu o müthiş teşkilat, teşkilat-ı mahsusa mensupları da Mustafa Kemal Paşa'nın yanındadırlar. O teşkilatta üst kademelerde kimler yoktu ki? Mesela Yüzbaşı Muhtar Bey, Rüsuhu Bey, Dağıstanlı Nuri, Kurmay Yüzbaşı Şerif, Trabzon Valisi Cemal Bey, Doktor Fuat Sabit, daha birçok isim. İngilizler Mustafa Kemal Paşa'nın hareketlerinden rahatsız olduklarını duyurmaya başlamışlardı. İstanbul'daki kuvva yavaş yavaş doğuyordu. Mustafa Kemal Paşa bir haber alma ağı kurmuştu. Bir haber alındı ki İngilizler Mustafa Kemal Paşa'yı da tevkif edecekler. Yeni Bahçeli, Yüzbaşı Şükrü ve Yüzbaşı Dayı Maksud bu haberi Mustafa Kemal Paşa'ya gizli karargahında ulaştırdılar. Mustafa Kemal Paşa hiç umursamadı, sadece Güçleri mi yeter? Yetmez dedi. Bahsi kapattı. Ama bu arada İngiliz Yüksek Komiserliğine bir haber de gitmişti. Haberi gönderen teşkilat-ı mahsusacılar aklınızdan bile geçmesin demişlerdi. İngilizler Mustafa Kemal Paşa'yı tevkif ettirmek için öteki devletlerin yüksek komiserleriyle birlikte çok uğraşmışlardı. Hatta tevkif kararı bile aldırmışlardı. Bana belgeselini yazdığım Altay Paşa anlatmıştı. O mütareke günlerinde Atatürk ile konuşurken Fransız General Desperey'in faaliyetinden de söz edilince Atatürk şöyle demiştir. Tam bir çürümüşlüğü hadisesidir. Tehayyül edebiliyor musunuz ki bir işgal generali saray ve sadrazamlıkla işbirliği içinde bir Türk generalini tevkife kalkışabilmiştir? Bir gün genç nesiller bunu tam manasıyla öğrendikleri vakit duyacakları elem ve öfkeyi şimdiden görebiliyorum. Neydi o İstanbul'u işgal zamanındaki o yabancı komutanların maskaralıkları? Genç nesiller bunları öğrenmelidirler. Aradan zamanlar geçmişti. Artık büyük taarruzun başlaması saati gelmişti. Ve Kuvvayi Milliye Destanı'nda şair Nazım o geceyi anlatırken şu dizeleri de yazmıştı. Düşündü birdenbire kayalıklardaki adam. Kaynakları ve düşman elinde kalan bütün nehirleri. Kim bilir onlar ne kadar büyük, ne kadar uzundular. Birçoğunun adını bilmiyordu. Yalnız Yunan'dan önce seferberlikten evvel Selim Şahlar çiftliğinde ırgatlık ederken Manisa'da geçerdi Gediz'in sularını başı dönerek dağlarda tek tek ateşler yanıyordu ve yıldızlar öyle ışıltılı öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden rahat güzel günlere inanıyordu. Çocuklar ve öyle bir ders ki. 1918 yılı Aralık ayı İstanbul kışı, sokaklar kaldırımlar kardı ve kar serpelemeye devam ediyor. Baba Ali yokuşu, İstanbul matbuatı orada, küçük matbaalarda basılan gazeteler. Matbuat ikiye ayrılmış, birisi işgale karşı olan matbuat, çocuklar pantolonları yamalı, gömlekleri, ceketleri şurasından burasından yırtılmış, esir İstanbul'un yoksul çocukları, dar Arnavut kaldırımlı sokaklarda oturan çocuklar. İngiliz işgal yüksek komiseri bir sabah önce oralardan geçmişti. Siyah otomobili içinde, öyle olması icap ediyordu. Yoksa nereden bilecekti o çocukları? Esir İstanbul çocukları sabah henüz gazetelerin basılmakta olan matbaasının önünde bekliyorlardı. Bir İngiliz askeri otomobili durdu. Bir İngiliz çavuş elinde birkaç çift potinle geldi. Herhalde İngiliz işgal yüksek komiseri bir şirinlik yapmak istemiş olmalı ki çocuklara yalın ayak, ayakkabısı parçalanmış çocuklara potinleri göndermişti. İngiliz çavuş potinleri yere koydu, başıyla çocuklara alın işareti yaptı. Matbaacılar matbaa önüne çıktılar. Dükkanlarını yeni açmış olanlar biraz uzaktan bakıyorlardı. Siyah gözlü bir çocuk ötekilere baktı, gitti potinleri tuttu. İngiliz çavuş üzerine doğru sanki cephede vuruşmuş gibi yürüdü. Zayıf, yoksul elleriyle tuttuğu potinleri İngiliz çavuşa uzattı. Başı ile al bunları der gibiydi. Öteki çocuklar da İngiliz çavuşu cephede vuruşur gibi baktılar. İngiliz çavuş potinleri aldı, otomobile bindi. Otomobil hışımla hareket etti. Etrafta küçük çocuklara uzatılan alkış sesleri duyuldu. Biraz sonra matbaadan gazeteler çıktı. Yoksul çocuklar koltuklarının altına aldılar gazeteleri ve koşarak satmaya başladılar. Akşam evlerine birkaç kuruş götüreceklerdi. Ayakları çıplaktı ama onlar Türk çocuklarıydı. Cephelerden gelen hikayeleri dinlemişlerdi. Öyle bir teşkilat ki. Esir İstanbul, Erkan-ı Harp Kurmay Binbaşı Rıza, Sapancalı Yüzbaşı Hakkı, Tolçalı Süleyman, Divitçi İhsan, Teşkilat-ı Mahsusadan Ahmet İlmi Cevat, Yenibahçeli Yüzbaşı Şükrü, Doktor Fahri, Dayı Maksut, Piyade Yüzbaşı Rıza, Mavnacılar Kahyası Salih, Bayraklar Yüzbaşı Baki öyle bir ağ kurdular ki Mustafa Kemal Paşa artık karşısındakilerin nefes alışlarından bile haberdar olmaya başladı. Haberleşme ittihatçı usulüyleydi. Yazılan yazılarsa okunduktan sonra kül ediliyordu. İngiltere'ye takma ad olarak Derebeyi konulmuştu. Enver Paşa'nın takma adı Ali oldu. Halil Paşa'nınki İhsan. Doktor Fahri'ninki boyunun kısalığı nedeniyle Küçük Doktor, Padişah Vahdettin'in saraydaki temaslarından haber alınıp Mustafa Kemal Paşa'ya ulaştırılırken Vahdettin'den nezle diye söz edilmeye başlandı. Saray ve İtilaf Devletleri komiserleri kim geldi kim gitti gece gündüz yoklama altına alındı. Mustafa Kemal Paşa'nın uçan kuştan haberi böyle oluyordu. Bekir Ağa bölüğünden genç zabitler bir gece İstanbul'u dolaşmaya çıktılar. Novotny'e gelmişlerdi ki karşılarına bir sürü çıktı. Azınlıklarla beraber işgalcilerin işbirlikçileri. Laf atmaya başladılar. Subaylara sadrazamlık emri vardı. Hadise çıkarılmayacak denmişti. Velakin Üsteğmen Vasfi ve arkadaşları dayanamadılar, birbirlerine baktılar ve işte olan oldu. Novotny'yi yangın yerine döndürüverdiler. Ertesi gün Albay Salih Bey Bekir Ağa bölüğüne gitti, Novotny'yi duymuştu. Albay Salih'in maksadı genç subaylara bir şey olmamasıydı. Mustafa Kemal Paşa Novotny'de yollarını kesenlere iyi bir ders veren subayların başlarına bir iş gelip gelmediğini takip etmeye başlamıştı. Çünkü İtilaf Devletleri komiserleri sarayı ve sadrazamlığı ayağa kaldırdılar. Albay Salih Bey durumu Mustafa Kemal Paşa'ya kendisi bildirdi. Albay Salih Bey'den sonraki zamanlarda Salih Omurtak Paşa diye söz edilecektir. Piyade Yüzbaşı Rıza ile Mavnacılar Reisi Balıkçı Salih o gece bir haber alma vazifesinden dönmekteydiler. Yüzbaşı Rıza, Mustafa Kemal Paşa'nın gizli karargahı Beyoğlu Havva sokaktaki evine gitmekteydi. Salih Reis onu dışarıda bekleyecekti, haber mühimdi. 31 Mart Derviş Vahdet'i ayaklanması artı Zeynel Abidin Hoca Efendi İngilizlerin isteğiyle bir teşkilat kurmaya başlamıştı. Teşkilat milliciler aleyhinde bazı işler yapacaktı. Sadrazam Damat Ferit de işin içindeydi. Çembere alır, yok eder. Beyoğlu'na geldiler. Gece vakit geç, kar tepelemekte. Taksim meydanındaki işgal devriyesi önlerine çıktı. Üzerlerini aramak istediler. Yüzbaşı Rıza'nın cephelerdeki öfkesini herkes bilirdi. Yüzbaşı Rıza birden cephedeki öfkesine tutuluverdi. Salih Reis için zaten elle gelen düğün bayram. Yüzbaşı Rıza Salih Reis'e kısaca haydi bakalım reis der demez Salih Reis'in eli şimşek gibi hareketlendi. Silah işgal devriyesinin komutanının boğazına dayanmıştı bile. İşgalciydiler ya hiç beklemiyorlardı. O sırada oradan geçmekte olan Türkler devriyenin etrafını sarıverdiler. Salih Reis devriye komutanının belindeki silahını alıverdi. Devriye şaşkındı. Çekip gitmekten başka yapacakları bir iş yoktu. Yüzbaşı Dayı Maksut Doktor Fahri, Yüzbaşı Yenibahçeli Şükrü o gece Asmalı Mescid'de oturmuşlardı. Bir yandan sohbet ediyorlar, bir taraftan da gelecek bir haberi bekliyorlardı. Biraz sonra Bekir Ağa Bölüğü hapishanesinden bir teğmen geldi, teşkilata katılmıştı. Bekir Ağa Bölüğü hapishanesinde konuşulanlardan söz ederken İttihat ve Terakki'nin katibi mesulliğine kadar yükselmiş olan Mithat Şükrü Bey'in sözlerini anlattı. Gece hapishane koğuşunda konuşurlarken Mithat Şükrü Bey, Talat Paşa'nın Mustafa Kemal Paşa için söylediklerini anlatmış. Talat Paşa demişti ki, Mustafa Kemal Paşa'nın harp düşüncesi yılgınlık kabul etmez. Komutayı ele geçirdi mi elinden alamazlar. Çanakkale'de de öyle oldu. Bulunduğu bütün cephelerde harp oyununu da şansa bırakmaz. Aklını kullanır, düşmanı kaçırmaz. Çembere alıp yok eder. Savaşmaya başladı mı akıl ve kazanmak yan yanadır. Dayı Maksut bu sözleri dinledi ve ah keşke yeniden cephede olsak, Mustafa Kemal Paşa da olsa, nasıl da vuruşuruz dedi. Yüzbaşı Yenibahçeli Şükrü sözü tamamladı. Düşman kalmaz biter, bitirilir. Gece biterken bekledikleri haber gelmişti, keyiflendiler. Ertesi akşam iyi bir baskın vardı. Bitmek, ölmek demektir. 1918 yılının Aralık ayının son günlerine gelinmişti. Üsküdar Ayazma'daki 3 katlı ahşap evin kapısındaki tokmakla kapıya vurulduğu duyuldu. İçeridekiler birden telaşlandılar. Çünkü İstanbul artık işgali yaşıyordu. İttihat ve Terakki'ye karşı kurulmuş bulunan Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın semtlerdeki adamları, işgal kuvvetleriyle işbirliği içine girmiş bulunan merkezin talimatı ile zabitlerin, yani subayların kendi mahallelerindeki evlerini mimlemeye başlamışlardı. Nihat Hala'nın komşusu Fevzi Hanım tedirginlik içinde kapıya inmişti. "Kim o?" diye titreyen bir sesle sorunca "Benim anne" cevabını aldı. Kaç yıl önce cepheye gönderdiği damadının sesiydi o ses. O kapıyı açtığında yukarıdakiler zaten tetikteydiler. "Oğlum!" sesini duymuş aşağıya koşmuşlardı. Fevziye Hanım'ın kızı İpek Dar kaç yıldır cephelerdeki eşini görünce heyecandan ağlamaya başladı. Yanında 7 yaşında bir çocuk eteğine yapışmış duruyordu. Karar gözleriyle kapıdan giren sırım gibi üniformalı zabite yeşil gözleriyle bakarken annesi sanki bir başka dünyadan gelen bir sesle ve birden "İşte oğlum, baban" dedi. Babası cepheye gittiğinde küçük çocuk henüz 2 yaşındaydı. Cephede binbaşı rütbesine kadar yükselmişti Salih. 2 gün evinde bir büyük hasretin artık bittiği günleri yaşadı. Ve bir sabah kalkmış, yıkanıp ütülenmiş üniformasını giymişti bile. Saray ve sadrazamlık işgal devletlerinin isteği mucibince üzerinde subayların silahlı gezmelerine yasaklamıştı. Ama o cephe adamı bunu mu umursayacaktı? Cepheden getirdiği revolverini ceketinin içinde beline saklayarak kaputunu giydi. "İpekler yani bitmedi mi?" dedi. Savaşın bitip bitmediğini anlamak istemişti. Nihat Hala ile Fevzi Hanım akrabaydılar. Binbaşı Salih, "Bitmek ölmek demektir İpek Dar." 7 yaşındaki oğluna cepheleri ve vatan sevdasını anlatmıştı Binbaşı Salih. O küçük çocuk babasından yana çıktı. "Bitmesin baba ve sen sakın ölme." Nihat Hala tarifsiz duygular içinde ağlıyordu. Binbaşı Salih harbiye nezaretine doğru yola koyuldu. Üsküdar'dan vapurla karşıya geçerken baktı ki insanlar tarifsiz kederler içindedirler. Kendi kendisine söylendi. "Elbet bir kumandan buluruz." Binbaşı Salih Beyazıt'taki harbiye nezaretinin büyük kapısından girerken baktı ki İtilaf devletlerinin subayları da oraya girip çıkmaktadırlar. Sonra koridorlarda ilerlemeye başladı. Aradan birkaç gün geçmişti ki gidip inzibat komutanı Yüzbaşı Dayı Maksut'u buldu. Dayı Maksut kendisini nasıl bulduğunu sorunca bir cephe arkadaşının kendisini salık verdiğini söyledi. Akşam geç vakit bulunmuşlardı. Birden baktı ki teşkilat-ı mahsusanın ünlü isimlerinden Malisör Rıza Bey de gelmiştir. Binbaşı Malisör Rıza Bey'in ününü çok duymuştu. Anladı ki onlar da bitirmeyi defterlerinden silmişlerdi. Lakin başta kim olacaktı? Sarı Paşa'nın ardında. Yeniden vuruşmak düşüncesi içinde yanan genç zabitlerin akıllarından da cephelerden bildikleri Mustafa Kemal Paşa geçmekteydi. O gece Binbaşı Sadi ile Malisör Rıza Bey arasındaki konuşmada Sarı Paşa da dedikleri Mustafa Kemal Paşa'nın adı hiç eksik olmadı. Yüzbaşı Dayı Maksut çok güvendiği Binbaşı Sadi'ye yavaşça "Kendisiyle temasımız vardır. Ama şimdilik bu bile sırdır" derken Malisör Rıza Bey'in yüzündeki vuruşma günleri heyecanı bir gidip bir gelmekteydi. İşgal ve teslimiyet zamanı, Trakya, Anadolu ve İstanbul üzerine zamanın emperyalist düveli muazzama devletlerinin kabusu çökmüştü. Ve bir gece yine kapılar çalınmaya devam etti. Yeni tevkifatlar yapılmaktaydı. Bekir Ağa bölüğü mahpushanesi dolup taşmakta İtilaf devletleri ve işbirlikçi sadrazamlığın yaptığı listelerle büyük tevkifatın devamı başlatılmıştı. Esir İstanbul'da gece kapılar çalınıp tevkifatlar yapılırken işgaller de başlamıştı. 17 Aralık 1918 günü Mersin, Tarsus, 20 Aralık 1918 günlerinde Adana işgali yaşandı. 8 Mart 1919 günü Fransızlar Ermeni birlikleri ile beraber Kozan'a girdiler. Başlarında Yüzbaşı Tayyar adlardı ve Kozan'da Türkler katliamla karşı karşıya gelmiş ve katledilmeye başlanmışlardı. İstanbul'da bu işgallerden haberdar olan Mustafa Kemal Paşa, İttihat ve Terakki'nin ünlü ismi Sapancalı Hakkı Bey'e ve Bekir Ağa Bölüğü ziyaretinde eski arkadaşlarına şu umut ışıklarını verdi. ''Hiç sanmasınlar ki hesaplaşma zamanı gelmeyecek. Bir zaman muhakkak gelir.'' Amasya'da iken de Kozan ve Adana kuvvasını teşkilandırılacaktı. Saim Bey, Aydınoğlu Tufan Bey diye anılacak olan Yüzbaşı Osman, Kozanoğlu Doğan diye anılacak olan Binbaşı Mehmet Kemal, o cephelerin kuvva komutanları olarak ün salacaklardı. O takma isimleri de Mustafa Kemal Paşa kendisi vermişti. O tarihte Ermeniler Kilikya denilen bölgeleri Büyük Ermenistan'ın bir parçası görmek hayaline kapıldılar ve Türklerin mallarına el koyarlarken katletmeyi de geri bırakmadılar. Mustafa Kemal Paşa Kuvva-i Milliye'yi teşkil edecek komutanları göndermişti. Ama Kozanlar bir de genel komutan istediler. Mustafa Kemal Paşa Ali Fuat Paşa'ya oraya gidip bunu halletmeniz icap ediyor dedi. Ali Fuat Paşa kış zamanı karlar içinde güçlükle yol alarak Kayseri'ye ulaştı ve orada bir kuvva toplantısı yaptı. Ali Fuat Paşa toplantıda Yüzbaşı Ali Ratip Bey'den söz edince oradakiler "O delidir aman" diye biraz çekindiler. Yüzbaşı Ali Ratip'in deliliği cephelerdeki müthiş cesaretinden, gözünün karalığından kaynaklanan bir sözdü. Ali Fuat Paşa duraksamadan "Evet delidir ama şimdi bize böyle akılların ne hal edeceğini görürüz." Bir vatan delisi göreve başlıyordu. Esir İstanbul esaretin acısının içinde kıvranmaktaydı. Cephelerden dönmüş savaş subayları üzerindeki üniformalarını yıkatmış ütületmişlerdi. Ama öteki elbiseleri tenlerinden hiç çıkmadı. O elbise tenleri ile sanki bütünleşmişti. Onlardan söz edilirken savaş subayları deniliyordu. 1900'lü yıllardan başlayan ve durmaksızın devam eden savaş yılları onlara böyle bir ikinci ismi vermişti. Adları anıldığında ardından savaş zabiti denilirdi, yani savaş subayı. Yüzbaşı Kemal Üsküdar Ayazma'daki evine döneli çok olmadı. Teyzesi Nihat Hanım'ın evindeki odasında geceleri sigarasını yakıp sabaha kadar düşünüp duruyordu. Parabellum tabancası cepheden getirdiği bir dosttu. Savaş yıllarında sanki onunla dertleşirdi. Lakin artık İstanbul'da kısa bir ayrılık olacaktı. Çünkü saray ve sadrazamlık savaş subaylarına silahlı dolaşmayı yasaklamıştı. Ama ne var ki onlar onsuz olamazdı. Bir uygun daha küçük çaplı bir silahı bulmak lazımdı. Ertesi sabah Kasımpaşa'daki Yüzbaşı İsmail Hakkı'ya uğradı ve uygun bir tabancayı alıp beline yerleştirince artık rahatlamıştı. 17. Ayrımın sonu. Sayfa 155.